Ayrım 22.
Onlara erkek çocuk bağışlaması halinde türbeyi ziyarete gitmeyi vaat etmişlerdi. Mehdi'nin özürlü olması hiç önemli değildi. Adak yerine getirilmeliydi. Bizim de birlikte gitmemizi önerdiklerinde Mudi'ye kabul etmesi için ısrar ettim. İlk aklıma gelen İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Meşe'de ancak uçak yolculuğuyla gidilebileceğiydi. Son zamanlarda o kadar çok uçak kaçırma olayı olmuştu ki zayıf bir olasılık olsa bile bizimki de bu nedenle Bağdat'a zorunlu bir iniş yapmak zorunda kalabilirdi. Ayrıca bu yolculuk Mudi'nin kuşkularını da yatıştıracaktı. Kendi isteğimle dini bir yolculuğa çıkmam oradaki yaşantıyı ayak uydurmaya hevesli olduğumu gösterecekti. Ama gitmek istememin asıl nedeni çok daha derinlerde yatıyordu. Esey bana inanarak yapılan bu ziyaret sırasında kabir başında dua edildikten sonra üç dileğin gerçekleşeceğini anlatmıştı. Tek bir dileğim vardı benim. Ama Meşet mucizesine tüm yüreğimle inanmak istiyordum. Kaç tane aklını yitirmiş hasta oraya getirildi. İplerle kabrin kenarına bağlandı ve iyileşmeleri beklendi düşünemezsin. Bunların çoğu şifalarını buldular diye anlattı Esey. Mudi'nin dinine inanıp inanmadığımı bilemiyordum. Tek bildiğim çaresizlik içinde olduğum ve hiçbir umut ışığını kaçırmak istemediğimdi. Mudi hacca gitmeyi hemen kabul etti. Onun da dilekleri vardı. Uçak yolculuğu uzun sürmedi. Oraya varınca otele gitmek üzere bir taksiye doluştuk. Rıza ile birlikte kentin en lüks otelinde yer ayırtmışlardı. Bu da ne diye söylendi Mudi oteldeki odamıza girdiğimizde. Koskocaman bir karyola vardı karşımızda. Perde yerine yırtık bir bez asılıydı pencerede. Yer yer çatlamış olan duvarlara sanırım yıllardır badana yapılmamıştı. Yerdeki halı o kadar kirliydi ki ayakkabısız üzerine basmaya çekindik. Hele tuvaletin kokusu dayanılır gibi değildi. Rıza ile Esey'in bizimkine bitişik suit daireleri de pek farklı sayılmazdı. Hemen harama, kabri ziyarete gitmeye karar verdik. Sabırsızlığımız dini nedenle olduğu kadar otelden kaçmak içindi. Esey ile birer aba kiralayıp üzerimize geçirdik. Bu Arap giysisi çadora benzemekle birlikte belindeki lastikle bedene oturuyordu. Bence aba çadordan çok daha kolay taşınan bir giysiydi. Otelden ortalama 5 blok uzaklıktaki mescide kadar yürüdük. Sokaklar çığırtkan işportacılarla doluydu. Tesbih, dua taşları, kutsal taşlar, firuzeden yapılmış takılar satılıyordu. Ses yükselticilerinden dualar duyuluyordu. Mescit bugüne kadar gördüklerimin en büyüğüydü. Nefis bir kubbesi ve zarif minareleri vardı. Kalabalık müminlerin arasından kendimize yol açarak bir çeşmenin önünde durduk ve duaya hazırlandık. Sonra rehberin arkasına takılarak geniş avluyu ve diğer bölümleri gezdik. Yerler değerli acem halılarıyla kaplıydı. Duvarlarda altın kaplama ve gümüş kakmalı aynalar diziliydi. İnanılmaz büyüklükteki kristal avizeler etrafı aydınlatıyor, aynalardan yansıyan ışıklar göz kamaştırıyordu. Harama yaklaşırken kadınlarla erkekleri ayırdılar. Esey ve ben Meryem ile Mehtap'ı ardımız sıra çekiştiriyor ve itişerek kendinden geçmiş bir takım insanlar arasından harama varmaya çalışıyorduk. Ona dokunacak ve Allah'tan dileklerimizin yerine getirmesini isteyecektik. Ama oraya bir türlü ulaşamıyorduk. Bir süre itilip kakıldıktan sonra dua etmek üzere yan odalardan birine gittik. Bir süre sonra Esey yeniden denemeye karar verdi. Mehtap'la beni arkada bırakarak Meryem'i kucağına aldığı gibi kalabalığın arasına daldı. İnat etmiş ve sonunda harama ulaştıktan sonra Meryem'i havaya kaldırarak çocuğun mezara dokunmasını sağlamıştı. Az sonra Mudi, Mehtap'a aynı şansı tanımadığım için bana kızdı. "Yarın da Mehtap'ı götürürsün," dedi Esey'e. Dini heyecanımız 3 gün sürdü. Ben de harama ulaşmayı başarmış ve mezara dokunur dokunmaz Allah'tan yalnızca tek bir dilek dilemiştim. Mehtap'la birlikte sağ salim, babam ölmeden önce Amerika'ya dönebilmek. Bu ziyaret beni fazlasıyla etkilemiş, Mudi'nin dinine inanmamı sağlamıştı. Bunun nedeni belki çaresizlik içinde kıvranmam, belki de çevremin büyüleyiciliğiydi. Nedeni ne olursa olsun haramın gücüne inanıyordum. Dördüncü ve sonuncu günümüzde kutsal ziyareti tekrarlamaya karar verdim. Haram'a tek başına gitmek istiyorum, dedim Moody'ye. Nedenini sormadı bana. Dine olan inancımı görmüştü. Sırıtması da doğru yolu bulmuş olmamdan duyduğu hoşnutluğu ortaya koyuyordu. Herkesten önce davranıp erken saatte otelden çıktım. Mescide vardığımda kalabalıktan önce varmış olduğumu gördüm ve sevindim. Hiç zorluk çekmeden harama ulaştım. Benim için dua etmeyi kabul eden sarıklı hocanın eline birkaç riyal sıkıştırdım. Haramın bir kenarına ilişerek dakikalar boyu kendimden geçtim. Dileğimi Allah'a bıkıp usanmadan tekrarlarken garip bir huzur duydum. Artık biliyordum. Allah ya da Tanrı dileğimi yerine getirecekti. Hem de kısa zaman içinde. Kafamın içindeki dağınık parçalar birleşip şekil almaya başlamıştı. Bir gün Moody bizi Ameh Bozorg'un evine götürdü. Oraya vardığımızda her zaman yaptığı gibi ziyaret pijamasını giymek istemedi. Takım elbisesiyle kaldı ve dakikalarca ablasıyla tartıştı. Çocukken konuştukları Şustari lehçesiyle bağırışıyorlardı. Mehtap da ben de ne konuştuklarını anlayamamıştık ama önceki anlaşmazlıklarının bir devamı gibi göründü bu bana. Yoluna koymam gereken bir iş var, dedi Moody birdenbire. Mehtap'la birlikte burada kalacaksınız. Sonra Macit'le birlikte acele ederek evden çıktılar. Son derece kötü anılar çağrıştıran bu eve dönmek hiç hoşuma gitmemişti. Üstelik bu ev halkından kimseyle yalnız kalmak da istemiyordum. Mehtap'la birlikte Taraça'ya, oradan da yüzme havuzunun bulunduğu arka bahçeye çıktık. Burada hem giysilerimiz el verdiğince güneşlenebilir hem de sevmediğimiz bu insanlardan uzak kalabilirdik. Aksiliğe bakın ki Ameh Bozorg da arkamızdan gelmişti. Azizem, dedi yumuşak bir sesle. Neden bana böyle seslenmişti? Geniş kollarıyla bana sarıldı. Azizem, diye tekrarladı. Farsça anlayabildiğim basit sözcüklerle konuşuyordu. Man hayli, hayli hayli, mutasefan azizem. Yani ben çok çok çok üzülüyorum senin için canım, diyordu. Sonra iki elini başının üzerine kaldırdı ve ''Ey Hüda!'' diye haykırdı. Bana döndü. ''Gir içeri, ailene telefon et.'' dedi. Tuzak olmalıydı bu. ''Hayır.'' dedim. Söylediklerimi Mehtap ona çevirdi. ''Moody telefon etmemi istemediği için bunu yapamam. İzin vermez o buna.'' ''Sen yine de ailene telefon et.'' diye diretti Ameh Bozorg. ''Babam bunu duyarsa öfkeden çıldırır.'' dedi Mehtap. Ameh Bozorg yüzümüze dikkatle bakıyordu. Çadırının altından görünen yüzüne bakıyordum ben de. Ne oluyordu? Moody'nin kurduğu bir tuzak mıydı bu? Onun sözünden çıkıp çıkmayacağımı mı anlamak istiyordu? Yoksa ne olduğunu bilmediğim bazı değişiklikler mi olmuştu? Ameh Bozorg Mehtap'a, ''Babana kimse bir şey söylemeyeceği için öfkeden çıldırmayacak.'' dedi. Yine karşı koydum. Kafam karışmıştı. Kuşkularım artıyordu. Kum kentine birlikte gittiğimiz gün bana oynamış olduğu oyunu unutmuş değildim. Bana oturup kıpırdamamamı söylemiş, sonra da Moody'ye yatırı ziyaret etmek istemediğim için beni şikayet etmişti. Ameh Bozorg birden ortadan yok oldu. Çok geçmeden de kızları Zühre ile Fereşte ile geri döndü. Zühre İngilizce olarak, ''Haydi git içeriden ailene telefon et.'' dedi. ''Onlarla uzun zamandır konuşmadığın için çok üzülüyoruz. Hepsini ara. İstediğin kadar konuş onlarla. Ona hiçbir şey söylemeyiz.'' Ona derken sesinde bir kınama sezinledim. Artık ikna olmuştum. Ailemle konuşacaktım. Kısacık ve acı bir görüşme olacaktı bu. Ama Moody'nin kızmasını bile göze alacak kadar değerliydi o anda bu konuşma. Telefon ettim. İçimdeki özlem ve acıyla durmadan gözlerimden yaşlar akıyordu. Onlar da ağlıyorlardı. Babam sağlığının kötüleştiğini, acı çektiğini ve doktorların onu bir kez daha ameliyat etmek istediklerini anlattı. Joe ve John ile de konuştum. Babalarının evinde gece yarısı uyandırdım onları. Ameh Bozorg görüşmeler sırasında Mehtap'la beni yalnız bıraktı. Konuşmama kulak vermek bile istememişti. Sonra hep birlikte girişte oturduk. Mehtap, Zühre ve Fereşte'nin yardımıyla uzun uzun konuştuk. ''Mehtap'ı sana geri getirmesini ben istedim Moody'den.'' dedi Ameh Bozorg. ''Artık sana bu tür şeyler yapmamasını söyledim ona. Sana böyle davranmamalı.'' Nefret ettiğim, bana düşmanca davranmış olan bu kadının şimdi benden yana olması olası mıydı? Erkek kardeşinin çılgınlığının ayırdına varacak kadar aklı başında ve mehtapla beni bilinmeyen tehlikelerden korumaya çalışacak kadar merhametli miydi? Bu kadar büyük bir değişikliğe hazır değildim ve bu nedenle de Ameh Bozorg'a karşı çekimser davranıyordum. O da bunun nedenini anlamış gibiydi. Bu garip kadın gözümde değer kazanmıştı. Bana karşı tutumundaki değişikliği yadırgadığımın bilincindeydi. Ona içimi dökmeye niyetim yoktu ama Moody'nin üzerinde etkisi olabileceğine inansa mıydım? O gün bir başka işe de el attım. Eşyalarımızın çoğu hala orada kullanmış olduğumuz yatak odasındaki dolaptaydı. Odayı başka kullanan olmamıştı. Her şey bıraktığımız yerdeydi. Önce Moody'nin Amerika'dan getirmiş olduğu ilaçlara bir göz attım. Küçük pembe haplar plastik bir torba içinde toplanmıştı. Bu ilacın adı Nordet idi. Doğum kontrolünün yasaklandığı bu ülkede Moody'nin bu doğum kontrol haplarını gümrükten nasıl geçirmiş olduğunu akıl erdiremiyordum. Rüşvet vermiş olacaktı. Önemli olan ilaçların o anda orada bulunmasıydı. Moody onları saymış mıydı acaba bilemezdim. Hapları aldığımı öğrenmesi mi daha tehlikeliydi yoksa hamile kalma olasılığım mı? Sonunda kararımı verdim ve birkaç aylık ilacı kendime ayırdım. Küçücük paketi giysilerimin altına saklayıverdim. Plastik ambalaj her hareketimde hışırdıyordu. Kimse fark etmesin diye dua ettim. Moody, mehtapla beni eve götürmek için geri geldiğinde telefon görüşmelerimin sözü bile edilmedi. Gitmeye hazırlanırken adım attıkça hışırtı sesini duyuyor ve ödüm patlıyordu ama sesi benden başka duyan yoktu anlaşılan. Eve gelir gelmez hapları şiltenin altına sakladım. Ertesi gün haplardan birini yuttum. Doğru günde başlamış mıydım bilmiyordum ama işe yaraması için dua ediyordum. Birkaç akşam sonra Hacı Baba telefon ederek bir konuda görüşmek istediğini söyleyince Moody buna karşı koyamadı. Hemen mutfağa koşup çay demledim ve saygıdeğer konuğa yiyecek bir şeyler hazırladım. Bir yandan da Amerika ile yaptığım telefon görüşmelerinden söz edecek diye ödüm patlıyordu. Oysa mehtapla birlikte yatak odasından duyabildiğimiz kadarıyla görüşme oldukça olumlu geçti. Anlayabildiğimiz kadarıyla Hacı Baba Moody'ye, "Burası Mamal'ın evi. Mamallar kayınpederinin evine taşınmak zorunda kaldılar çünkü Nesrin sürekli senin evde bulunman dolayısıyla örtünmek zorunda kalmaktan bıkmış. Sıkılmışlar bu durumdan. Alt katta oturan Rızalara da karışıyormuşsun. Onlar da bıkmış. Hemen buradan taşınman gerekiyor. Bu evi terk edeceksin." Moody sakin ve saygılı yanıtlar veriyordu. Elbette ki Hacı Baba'nın emrini yerine getirecekti. Yaşlı adam başka bir şey söylemeden başını salladı. Sözlerinin Tanrı buyruğu kadar geçerli olduğunu biliyordu. Söylenecek başka bir şey kalmadığından evden ayrıldı. Moody ailesine ve akrabalarına fena halde içerlemişti. Birden mehtap ile ben onun bütün varlığı olduk. Bu adaletsiz dünyaya karşı üçümüz baş başaydık. Mehtap yattıktan sonra Moody ile saatlerce konuştuk. "Rıza'yı ben okuttum," diye yakındı. "Ona gerekli olan her şeyi sağladım. Para verdim, yeni bir araba ve bir ev aldım onun için. Mamal geldiğinde ameliyat harcamalarını ben yaptım. Aileden kim ne istediyse hemen yerine getirdim. Amerika'ya telefon edip benden palto istediler, gönderdim. Onca para harcadım onlar için. Hepsini unuttular. Yaptığım her şeyi unuttular. Şimdi ise beni kovuyorlar." Sonra Nesrin'i çekiştirdi. "Ya Nesrin'e ne demeli? Öyle salak ki. Sürekli örtünmesi gerekli mi? Neden Esey gibi olamıyor? Öyle ya, bizimle rahat ettiler. Temizliği yapan, yemeği pişiren, emirin altını değiştiren hep sendin. Her işi sen yaptın. O da bayramdan bayrama emiri yıkamanın dışında hiçbir işin ucundan tutmadı. Ne biçim kadın, ne biçim anne o. Ama şimdi yaz geldi, üniversiteler kapandı. Artık bakıcıya gereksinimi yok. Bu nedenle de çekin gidin diyebiliyor. Ne gidebileceğimiz bir yer var, ne de paramız. Nasıl taşınmamı isteyebiliyorlar benden, anlayamıyorum." Kulaklarıma inanamıyordum. Moody aylar boyu Esey'in örtünmemesinden yakınmış ve Nesrin'i bir namus abidesi gibi görmüştü. Bu ne büyük bir çelişkiydi şimdi. Ondan yanaymış gibi birkaç sözcük mırıldandım. Nesrin'in yerinde olsaydım ben de Mudi'nin evden çıkıp gitmesini isterdim hiç kuşkusuz. Ama bunu söylemedim elbet. Onun düşüncelerine katılır gibi yaptım. Zaten benden beklediği de buydu. Bir kez daha onun hayat arkadaşı ve tek dayanağıydım. Elimden geldiğince onu şımartmaya gayret ediyordum. ''Gerçekten hiç paramız yok mu?'' diye sordum. ''Öyle, hala hastaneden ödeme yapmadılar. Formaliteler henüz tamamlanmamış.'' Artık inanmıştım ona, merakımı dile getirdim. ''Peki nasıl taşınacağız?'' ''Macit bizi istediğimiz gibi bir yer bulacak. Masrafını da Mamal'la birlikte karşılayacaklar.'' İçimdeki sevinci zor bastırdım. Mudi Hacı Baba'ya söz vermişti. Bu hapishaneden taşınacaktık, başka yolu yoktu. Üstelik Ameh Bozorklara dönmemiz de söz konusu değildi. Mudi bir zamanlar saygı duyduğu ablasına karşı öfke doluydu. Artık başka bir akrabasının yanına da sığınamazdık. Hepsi onu aşağılamıştı. Amerika'ya dönme zamanımızın geldiğine karar verecek miydi Mudi? Bunu ummaya hakkım var mıydı? ''Seni anlamıyor onlar.'' dedim sevgi dolu bir sesle. ''Onlar için onca şey yapmışken. Ama durma üstünde, her şey yoluna girecek. Üçümüz bir arada oldukça gerisi kolay.'' ''Evet.'' diye mırıldandıktan sonra sarılarak öptü beni. Onu izleyen tutku dolu dakikalar boyunca kendimi şimdiki zamandan soyutlayabildim. O anda bedenim özgürlüğümüzü sağlamak için kullandığım bir oyuncak, bir araçtı yalnızca. Kiralık ev aramaya başladık. Komisyoncuların arda sıra dar ve pis sokaklara girip çıkıyor, gösterilen bütün daireleri bakımsız buluyorduk. Mudi'nin tedirginliği iyiye işaretti. Çevredeki pislikten tiksinti duyuyordu o da. Herkesin kabullendiği bu kötü koşullara tepki göstermesi tam bir yıl sürmüştü. Artık böyle yaşamak istemiyordu. Kötü koşullar boğazına geçirilmiş bir ilmek gibi gitgide sıkıştırıyordu onu. Hastanede saygın bir iş bulmuşsa da hala mesleğini resmen icra etmesine izin yoktu. Amerikan düşmanı resmi daireler diplomasını onaylamıyorlardı. Para kazanamıyor, ailesine dilediği gibi bir yaşam sağlayamıyordu. Aile büyüklerine göstermek zorunda olduğu saygı yüzünden bocalıyordu. Hacı Baba'nın önerdiği bir komisyoncu aracılığıyla gördüğümüz bir daireyi Mudi yine beğenmedi ve kiralamak istemedi. Bu da Hacı Baba'yı çok kızdırdı. Tartışmaya girdiler. Evin değil bahçesi bir avlusu bile yok dedi Mudi. Mehtap nerede oynasın? Bunun ne önemi var diye kızdı Hacı Baba. Çocukların ne gereksinimleriyle ilgilenirdi o ne de istekleriyle. ''Evde ne mobilya var ne de eşya.'' dedi Mudi. ''Bunun da önemi yok. Mobilyayı ne yapacaksınız?'' ''Hiçbir şeyimiz yok.'' dedi Mudi. ''Ne ocağımız, ne buzdolabımız, ne de çamaşır makinamız var. Çatal bıçağımız bile yok.'' Konuşmaya kulak verirken Farsçayı daha iyi anlamaya başladığımı fark ettim. Mudi'nin söyledikleri çok hoşuma gitmişti. Mehtap için bir avlu, benim için araç gereç istiyordu. Kendini değil, bizleri düşünüyordu. Üstelik aile büyüğüne karşı direnebilecek kadar önemsiyordu gereksinimlerimizi. ''Önemli değil.'' diye yineledi Hacı Baba. ''Sen evi tut hele, etraftan yardım ederler sonra.'' ''Taraf.'' diye yanıtladı Mudi. ''Hepsi taraf.'' Hacı Baba öfke içinde Mudi'nin yanından uzaklaştı. Mudi biraz fazla ileri gittiğini düşünerek kaygılandı. ''Bir an önce kendimize bir yer bulmalıyız.'' dedi. ''Bulacağımız ev yeterince büyük olmalı, içinde bir klinik kurup para kazanmaya çalışacağım.'' Biraz düşündükten sonra ekledi. ''Amerika'daki eşyalarımızı buraya getirtmeliyiz.'' İsviçre'de anestezist olarak çalışan Rıza Şafiye, Mudi'nin akrabalarındandı. Annesiyle babasını görmek için İran'a gelişinde onuruna büyük davetler düzenlenirdi. Bunlardan birine biz de çağrıldık. Mudi bu duruma çok sevindi. Kendisi de özel bir yer açmayı düşündüğünden bu konuda onunla görüşmek istiyordu. Rıza Şafiye'ye özel bir armağan vermek isteyen Mudi, Mehtap'la beni satın alma işiyle görevlendirdi. Şan fıstığıyla yapılan dekoratif resimler satan bir dükkanın yerini tarif etti. Öğle sıcağında Mehtap'la birlikte oraya vardığımızda dükkanın namaz dolayısıyla kapalı olduğunu gördük. ''Gel karşıda bekleyelim.'' dedim Mehtap'a. Yolun karşısındaki ağacın gölgesini işaret ederek, hava çok sıcak. Beklerken pastarların az ileride pusu kurmuş olduklarını fark ettim. Biraz ötede beyaz kamyonetleri duruyordu. Paco marka arabanın içinde de 4 tane çadırlı kadın pastar oturuyordu. İçgüdüyle elimi alnıma götürdüm ve rusarimin saçlarımı tümüyle kapattığını anlayınca rahatladım. Bu kez bana sataşamazlar diye düşündüm. Az sonra beklemekten sıkıldık ve dükkanın açılıp açılmadığını öğrenebilmek için karşıya geçmek istedik. Sokağa adımımızı atmamızla birlikte Pacon araba hızla bize doğru geldi ve tam önümüzde durdu. Kadın pastarların dördü birden arabadan fırladı ve çevremizi sardı. İçlerinden biri sitemle, "Siz İranlı değil misiniz?" dedi Farsça. "Hayır, nerelisiniz?" "Amerikalıyım," dedim Farsça. Dili iyi bilmediğimi kanıtlamak istercesine hızlı hızlı ve kabaca bir şeyler söyledi. "Ne dediğinizi anlamıyorum," diye mırıldandım. Bunu duymak yetti kadına. Öfkeyle bağırdı çağırdı. Söylediklerini mehtap çevirebildi sonunda. "Ne dediğinizi anlamıyorum dediği için kızdı anne," dedi mehtap. "Başlangıçta pek güzel Farsça konuşuyordun," diyor. "Birkaç sözcük dışında hiçbir şey anlamadığımı söyle onlara," dedim. Bunu duyunca kadın pastar biraz yumuşadıysa da hızlı hızlı konuşmasını sürdürdü. "Çorapların düşüyormuş, onun için yanımıza gelmişler," diye açıkladı mehtap. Lanet olası çorapları çekerek düzelttim ve kadın pastar arkasını dönüp gitmeye hazırlandı. Mehtaba son bir komut daha verdi uzaklaşmadan önce. "Söyle annene bir daha düşük çoraplarla sokağa çıkmaya kalkmasın." Ortalık yatıştıktan sonra fıstıkları aldım. Eve dönerken mehtaptan olup bitenler konusunda babasına hiç söz etmemesini istedim. Moody'nin hareketlerimizi kısıtlamasına neden olacak herhangi bir şey duymasını istemiyordum. Mehtap ne demek istediğimi anladı. Aynı akşam Şafi Amular'ın, amca anlamına geliyor, evine giderek oğulları Rıza'ya fıstıkları sunduk. 50-60 kişi gelmişti. Geç saatlerde konukların bir bölümü gittikten sonra tam biz de ayrılmak için hazırlanıyorduk ki hava saldırısı için uyarıcı sirenler ötmeye başladı. Işıklar kesildi. Mehtap'ı kucakladım. Odalardan birinin duvarına yaslanarak korunmaya çalıştık.